Ayrım 29, sayfa 310. Carol gömülmeden. Josh Malerman. Farah ve Dwight. Sana o cenazeye neden gitmeyeceğimi söyleyeyim. İnsanları davet etmiş olsa da olmasa da. Farah'ın elinde Şerif Opal onu tahta kaldırımda durdurduğu sırada taşıdığı viski şişesi vardı. Clyde tek kelime etmeden kadehini kaldırdı ve Farah hiç bakmadan kadehi viskiyi de doldurdu. Clyde bütün gün onun için endişelenip durmuştu. Bu sabah uyandıklarında da saf saf Farah'a cenaze töreninde kendisine eşlik etmek isteyip istemediğini sormuştu. Farah sanki ona vuracakmış gibi bakmıştı. Clyde konuyu tekrar açmamış, ayağa kalkmış, giyinmiş ve işe gitmek için evden ayrılmıştı. Geri döndüğünde ise Farah'ı viski şişesini açarken bulmuştu. Kadın onu görür görmez, "Seni yolun aşağısından gelirken gördüm. Cehennemdeki cennete şükürler olsun ki sendin," demişti. Başta Clyde şişeyi onunla paylaşmak istememişti. Çünkü bütün gün Harrow's'un yegane tiyatrosu olan Kuzeyli'nin ahşap kirişlerini sağlamlaştırmakla uğraşmış, yorgun düşmüş ve ağzına tek damla koyamamıştı. Dahası Ferah'ın bu kadar kısa zamanda bu kadar çok içmesinin nereye varacağını bilmiyordu. Ama yine de Şerif Opal'le Carol ve Dwight Evers hakkında konuştuğunu söylediğinde şişenin dörtte birini bitirmişlerdi. Ama dahası vardı. Clyde durumun farkındaydı. Başka bir şey daha olmuştu. "O adam Dalavere peşinde," dedi Farah. Sonra omzunun üzerinden pencereye baktı. Clyde da kadının omzunun üzerinden baktıktan sonra gözleri gerisin geriye Farah'ınkilere kaydı. "Sorun nedir Farah?" Farah kaşlarını çatıp biraz daha viski doldurdu. Clyde karşısındakine şimdiye dek gördüğü en kederli ama en sevimli yüz olduğunu düşündü. Farah ayağa kalkarak ön kapıya doğru ilerledi. Kilitli olduğundan emin olmak için kapının koluna asıldı, sonra pencerenin yanına gitti ve perdelerin arasından dışarı baktı. Clyde merak içinde olan biteni izliyordu. "Sana o cenazeye neden gitmeyeceğimi söyleyeyim Clyde." Aniden gün boyunca ilk kez gözlerine biraz olsun can gelmişti. Clyde bunu gördüğüne memnun oldu. Fakat Farah'ın ona anlatmak üzere olduğu hikaye hakkında içinde kötü bir his vardı. Kimi zaman insanın gözlerine can getiren korku olurdu. Clyde bunu biliyordu. "Şerif Opal'le konuştuktan sonra eve geri döndüm, şişeyi tezgaha koydum ve yatak odasına gidip biraz uzandım. Ama uyuyamadım, uyuyabildiğimi sanmıyorum. Gözlerimi öylece tavana diktim ve Şerif'e neler anlattığımı ya da anlattıklarımın yeterli olup olmadığını düşündüm. Derken yanlış bir şey yapmışım gibi hissetmeye başladım. Ya Bay Evers yalnızca yas tutan bir adamsa, o halde ortaya korkunç bir iddia attım demektir. Evet, eğer hal böyleyse, eğer Bay Evers hakikaten sadece yastaysa, korkunç bir hata yaptım demektir. Hatta daha da kötüsü, Harrow's'un orta yerinde bir toprak yolda durup Şerif'e Bay Evers'ın Carol'ın ölümünde parmağı olabileceğini düşündüğümü söyledim. Bu ne demek Clyde? Bu başka ne anlama geliyor olabilir? Bu onu öldürdüğünü iddia ettim demektir." Böyle söyledikten sonra Farrah'ın bakışları Clyde'ın arkasındaki mutfak penceresine kaydı. Çarçabuk adımlarla Clyde'ın yanından geçip gitti ve bir kez daha dışarı baktı. Dışarısı karanlıktı. Pencereden yalnızca mutfağın masanın başında oturan Clyde'ın yansımasını görebiliyordu. "Ah, gerçekten böyle düşünmüyorsun değil mi Farah?" Farah viskiden solgunlaşmış yüzüyle ona döndü. Gözleri deli gibi görünüyordu. "O buradaydı Clyde. Dışarıdan sesler geliyordu. Sonra o sesler içeriden gelmeye başladı." Clyde şaşkınlıktan dona kalmış vaziyette omzunun üzerinden ön kapıya baktı. "Önce bir hayvan olduğunu düşündüm," dedi Farah. "Yataktaydım. Şerif Opal'le yaptığım korkunç konuşmayı zihnimde evirip çevirmekle meşguldüm. O esnada yatak odasının açık penceresinden çimin üzerinde yürüyen ayak sesleri duydum. Kendi kendime bunun bir geyik olduğunu söyledim. Bir tilki, o tip bir şeyler. Sen de aynısını yapardın. Ama ayak sesleri saydıklarımdan daha ağırdı. En azından bana öyle geliyordu." Derken tam o anda pencerenin önünde güneşin önünü kesen bir şekil belirdi. Kara bir gölge bana doğru, yatağa doğru yaklaştı. Az kalsın çığlığı basacaktım. Orada biri vardı. Hemen orada biri durmuş camdan içeri bakıyordu. Farah kendini diğer mutfak sandalyesine bıraktı ve kadehinden içkisini yudumladı. Clyde onu durdurmayı, belki de artık o kadar içmemesi gerektiğini söylemeyi düşündü. Acaba pencerenin önünde birini gördüğü sırada da içiyor muydu? Battaniyeyi gözlerime kadar çektim ve pencerenin önündeki karaltıya baktım. Hayır, suratını göremedim. Simsiyah bir karaltıdan ibaretti. Camı kırmasının an meselesi olduğunu düşündüm. İçeri uzanacaktı. Ama burada ne işi vardı, kimdi? Derken geldiği gibi aniden gitti ve yine o anda biri ön kapıyı açtı. Clyde artık ayaktaydı, ön kapıya yürüdü ve kilidi kontrol etti. Ürpertiler aşkına Farah diye fısıldadı, beni korkutuyorsun. Evin içinden gelen ayak sesleri duydum ve sessizce yataktan çıktım, yere yattım ve yatak odası kapısının altındaki çatlaktan dışarı baktım ama kimseyi göremedim. Evimizin küçük olduğunu biliyorum Clyde, yalnızca iki göz odadan ibaret olduğunu biliyorum ama ortalıkta görünmüyordu. Öylesine korkmuştum ki sürünerek yatağın altına sığındım. Sen de olsan aynısını yapardın. Emekleyerek yatağın altına girdim ve küçük birer yumruk yaptığım ellerimi yüzüme siper ettim. Ayak seslerine kulak verdim ve çok yavaşlardı. Clyde, sanki adam evimizde olduğunu, senin ya da benim duymamı istemiyor gibi. Ve o esnada adımı söyledi. Clyde'ın suratı artık en az Ferah'ınki kadar solgundu. Kadehini aldı ve içinde kalanı kafaya diktikten sonra Ferah'a uzattı. Kadın kadehi tekrar doldurdu. Sonra ne oldu Farah? Farah yanıt vermeden önce evin geri kalanına boşluğa baktı. Hala yatağın altındaydım ama kapının altındaki çatlağa doğru bakıyordum. Ayak sesleri yaklaştı, tekrar adımı söyledi. Farah, eğer buradaysan seninle konuşmak istiyorum, Carol'la ilgili. Belki yardımın dokunur dedi. Kanım üzerine yemin ederim ki böyle dedi Clyde, böyle dedi. Farah içkisinden bir yudum aldı, sonra da konuşmaya devam etti. Yatak odasının kapısı yavaşça açıldı. Eşikte siyah ayakkabılar gördüm, nefesimi tutmayı denedim. Tekrar adımı söylediğini duyunca ağlamaya başladım ama sızlanmadım, çıt çıkarmadım. Odaya girip yatağın yanına diz çöktüğümde bile, evet Clyde, Bay Evers yatağımızın yanına diz çöktü. Dizlerinin ahşaba değdiğini duydum. Siyah pantolonunu binlerce kez evlerindeki dolapta asılı gördüğüm pantolonu giyiyordu. Yatağın yanına diz çöküp altına baktı. Ah, cehennemdeki cennetin efendisinin aşkına Clyde, yüzünü gördüm. Yanağında bir çizik vardı ve uzunca bir süre sessizce yatağın altına baktıktan sonra ansızın adımı söyledi. Az kalsın çığlık atmaya, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayacaktım. Farah beni görmedi. Günün o saatine şükürler olsun, beni görmedi. Tekrar ayağa kalktı, üstüne başına çeki düzen verdi ve çekip gitti. Clyde de ayağa kalktı ve Ferah'ın yanına gitti. Elini omzuna koyduğu anda kadın içten gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra fenere yöneldi ve üfleyerek söndürdü. Karanlıkta pencerenin yanına gitti ve uzun uzadıya dışarı baktı. Farah sessizdi. Clyde diğer pencereleri, dolapları, yatağın altını kontrol ederek evin içinde dolandı. Karanlığın içinden bunu Şerif Opal'e anlatmalısın. Ne kadar korksan da Farah dedi. Bu gece dışarı çıkmayacağım Clyde ve o cenazeye de gitmiyorum, beni anlıyor musun? O adamın yanına bile yaklaşmam. Clyde karanlığın içinde başıyla onayladı ama Farah onu görmedi. Her şey sona erdiğinde onu görmeye gideceğim, her şey biter bitmez. Carol'ın anısına saygısızlık edecek değilim. Fakat o adamın yanına yaklaşmayacağım. Clyde karanlıkta kadının içkisini yudumladığını duydu. Biraz daha ister misin Clyde? Clyde evde ona doğru yürüdü. Elbette isterim. Şöminenin üstündeki rafta duran saat. Ya şimdi uyanırsa? Sendeleyerek elini başına koymuş vaziyette, ağrılarından, yorgunluktan ve komadayken duyduklarından şikayet ederek ön kapıdan girse ne olurdu? Ah, ansızın giriş salonunda beliren Carol Arkasındaki açık kapıdan görünen kapkara gece, binlerce gömülü çığlığın karanlık rüzgarıyla uçuşan saçları, buluşmalarına ve onlara kendi hikayesini, kocasının hikayesini ve onu nasıl da canlı canlı gömmeye çalıştığını anlatmasına ramak kalan ölüm perilerinin zırıltıları. Dwight kravatını gevşetti. Fakat tam o sırada oturma odasının penceresinin öte yanında bir baykuş ötünce yerinden sıçradı ve Carol'ı bilinçsiz, gözleri açık, hareketsiz, elleri ona doğru uzanmış vaziyette çimenlikte görmeyi bekleyerek cama döndü. Ama Carol garaj yolundaki siyah at arabasının döşemeleri üzerinde uyuyor, elbisesinin içindeki taş toprak onu yerinde tutuyordu. Ama yine de, ya şimdi uyanırsa? Daha erken uyandığı olmamış mıydı? Kaldı ki daha önce hiç doğrulmamıştı, hiç hareket etmemişti. Dwight kanepenin ucuna oturdu. Şöminenin üstündeki rafta duran saatin sesi yastıklarla bezeli konforlu odada tek düze çıkıyordu. Saniyeler akıp gidiyordu. Daha kaç saniye vardı? 30 bin daha mı? Daha çok vardı, gereğinden fazla. Dwight kanepeden kalktı ve alnındaki terleri sildi. Birkaç dakika sonra kendini bir yastığa bakarken, uyuyan karısına onunla neler yapabileceğine dair hayaller kurarken buldu. Dışarıdan yabani bir ses daha geldi. Camdan bakan Dwight, Carol'ı sürünerek at arabasından çıkarken göreceğinden emindi. Dwight diyecekti, Dwight uyandım, uyanım. Pencerenin kenarına gitti ve oturma odasındaki fenerlerin yansıyan ışığından kurtulmak için ellerini cama yasladı. At arabasının kapısı hala kapalıydı. Ama ya şimdi uyanırsa? Uyanmayacağına, uyanamayacağına inanmak için iyi bir gerekçesi yoktu. Peki ya sonra Dwight ne yapardı? Onu vurur muydu? Onu boğar mıydı? Kafasını küvete mi sokardı? Carol'ın önce Opal'e gideceği kesindi, öyle yapmalıydı. Opal onu dinleyecek ve silahını doldururken onu sakinleştirmeye çalışacaktı. Sonra da masasından karakoldaki hücrelerden birinin anahtarını alacaktı. Opal peşine düşecekti. Belki çoktan yola çıkmıştı. James Moxie yola çıktı. Dwight titrek elini terli ve ıslak saçlarından geçirdi. Carol'ın yolun en efsanevi kanun kaçaklarından birini tanıyor olması ne acımasız ne adaletsiz bir dezavantajdı. Bu hiç adil değil diye düşündü Dwight. O efsanevi elleriyle ahşap bir tabutu paramparça etmeye gelen ve siyah bir atın sırtında geceyi yararak yaklaştıkça yaklaşan bu adam yüzünden, bu canavar yüzünden endişelenmek zorunda kalması hiç adil değildi. Ah dedi çocuklarınkini andıran bir sesle. Ya şimdi uyanırsa? Dwight saklanırdı. Evet, eğer at arabasının kapısının gıcırdayarak açıldığını duyarsa mutfaktaki kilere koşar ve oraya saklanırdı. Şöminenin üstündeki rafta duran saat tik tak etti. Dwight oturma odasında volta atmaya başladı. Fenerler tamamen Carol tarafından döşenmiş ve masrafları da yine Carol tarafından karşılanmış güzel odaya gölgeler düşürüyordu. Gölgelerin her biri uyuyan karısının duruşunu taklit ediyor gibiydi. Oysa o şimdi ölmesine ramak kala tanıştığı binlerce öfkeli ruhla uğultu kasabasında edindiği arkadaşlarıyla birlikte kapının girişinde dikiliyor olmalıydı. Hemen onu öldür diye düşündü. Bakışlarını aşağı doğru kaydırınca yastığın elinde olduğunu gördü. Parmak eklemleri yastığı sıkmaktan bembeyaz kesilmişti. Fakat o anda camın öte yanından başka bir ses daha geldi ve bu defa Dwight dona kaldı. Yastık ayaklarının dibine düştü ve evet, ayak sesleri duyduğundan emindi. Bahçedeki yapraklar sincaptan, tavşandan, tilkiden çok daha iri bir şeyin ağırlığı altında çıtırdıyordu. Hiç düşünmeden ayakları geri geri gitti ve daha dün kadınların Carol Evers'ın ani ölümü hakkında fısıldaştıkları, fenerin ışığının ulaşmadığı köşeye sığındı. Fena halde istiyor olmasına rağmen gözlerini camdan ayırmadı. Kız çocuklarına özgü bir sesle inledi ve tam o anda bir geyiğin hayalet misali pencerenin önünden geçtiğini gördü. Domuz boklarına gelesice Robert Manders ve ölüler taburu, her rosa geldiği yetmezmiş gibi bir de Carol'a uyanması için bu 30 bin saniyeyi kazandıran lanet olasıca illet. Şöminenin üstündeki rafta duran saat bir kez daha tiktak edince Dwight saati kaptığı gibi şöminenin tuğla çerçevesine çarparak kırdı. ''Kes şunu!'' diye bağırdı. ''Kes şunu!'' Ah, eğer Dwight ellerini kullanmış olsaydı opal kadının üzerinde cinayet izleri bulurdu. ''İz yok!'' dedi. Sonra parmaklarından birini yüzündeki taze kesiye götürdü. Komadaki Carol'ın yaptığı kesiye. ''Ya şimdi uyanırsa?'' ''Yanlış duymuşsun Carol tatlım. Orada duydukların doğru değil, gördüklerin kötü bir rüyaydı hepsi bu. Bir çarpıklık, bir sapkınlık, kötü bir rüya.'' Bir elini göğsüne götürdü, nefes nefeseydi. ''Onca plan, onca iyi plan, her şey güme gidecekti eğer şimdi uyanırsa.'' Dışarıda bir ışık parladı. Dwight bunun da at arabasından geldiğine emindi. Kapı açılıyordu ve bilinci yerine gelen gelini şeytani bir ışık suretinde can buluyordu. Şimdi mezar gibi bir yüzle gelecekte üzerine atılacak toprakla ve ölümün kokusuyla çıka gelecekti. Tam da Dwight'ın istediği gibi ama uyanık olacaktı. Evet, Carol seyrelip incelmiş saçlarıyla ve katran karısı tırnaklarıyla çıka gelecek ve Dwight bir köşeye silip ağzında bir şeyler gebelerken Carol tek düze ama öfkeli bir sesle ''Herkes biliyor, herkes biliyor Dwight, herkes karını canlı canlı gömmeyi denediğini biliyor. Çünkü karının gölgesinin, zekasının, parasının altında ezildiğini herkes biliyor. Herkes biliyor, herkes biliyor Dwight, onu öldürecek cesaretin olmadığını herkes biliyor.'' Bunu senin için yapmasını, beklediğini herkes biliyor. Ama bunu bile eline yüzüne bulaştırdığını herkes biliyor diyecekti. Dışarıdan bir ses geldi ve Dwight uzak dur James Moxie uzak dur diye bağırdı. O sadece bir kanun kaçağı değildi. Hayır, adamın tekini silahını bile çekmeden öldüren bir kanun kaçağıydı. Bir kara büyü efsanesiydi. Yoldaki tüm diğer isimlerden daha büyük bir isimdi. Binlerce korkunç adamın izleriyle lekelenmiş bir yolun en büyüğü, en karanlığı, en kötüsüydü ve geliyordu. Geliyordu. Buraya geliyordu. Ya şimdi uyanırsa? Camın öte yanındaki ışık göz kamaştırıcıydı. Dwight tertop olmuş vaziyette bir köşeye siniverdi. Başını hayır diye sallıyordu ve gelenin James Moxie olduğunu, Şerif Opal olduğunu, Carol'ın ta kendisi olduğunu biliyordu. Paramparça olmuş ve parçaları yerlere saçılmış saat tiktak sesleriyle saniyeleri yiyip bitiriyordu. Biri geliyordu, ışık bir fener, bahçe yolundan biri geliyordu. Dwight başını hayır dercesine salladı ama korkunun parmakları onu duvara yapıştırmıştı. Kim olabilirdi? Cinayet işlemeyi aklına koymuş biri dışında gecenin bu geç saatinde kim gelirdi? Işık büyüdü ve Dwight ışık güresinin at arabasının yakınından geçtiğini gördü. Carol oturur pozisyonda mıydı? Işığı taşıyan her kimse içerideki bedeni görebiliyor muydu? Işık görüş alanından çıktı, kapıya vuruldu. ''Uyuyordum Şerif Opal, kapıyı vurdunuzu duymadım. Uyuyordum Şerif Opal, kapıya vurdunuzu duymadım. Uyuyordum.'' ''Merhaba.'' Yabancı bir ses, Dwight'ın tanımadığı bir ses. Diken üstünde ve tir tir titriyor olmasına rağmen oturma odasının köşesinden ayrılmayı başardı. Fakat çizmeleri ahşap döşemelerin üzerinde takırdayınca kapıdaki her kimse uyanık olduğunu anladı. ''Merhaba, içeride kimse var mı?'' Dwight yavaş adımlarla odayı boydu boyunca geçti. Dişlerini acı çekme pahasına birbirine sımsıkı bastırmıştı. Gözleri fal taşı misali açılmış ve nemliydi. Parmakları kıvrılarak birer pençe şeklini almıştı. ''Merhaba.'' Dwight kapıyı açtı. Gezgin elinde tuttuğu fenerin ışığında Dwight'ı gördü. Adamın aklının yerinde olmadığını fark etti ve bu gece muhtemelen yanlış kapıyı çaldığını düşündü.
''Ben sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm bayım. Fakat geceyi geçirebileceğim bir yer arıyorum. Uzun zamandır yürüyorum.''
''Ne?''
Gezgin gerileyerek kapıdan birkaç santim uzaklaştı. ''Sizi rahatsız etmek istememiştim nazik bayım. Ben sadece...''
''Ne diyorsun?''
''Bayım.''
''Burada ne yapıyorsun?''
Gezgin bir kez daha özür dilemeye yeltendi. Dwight kapıyı pat diye kapattı. Ve pencerenin kenarına geçip ışık küresinin küçülmesini izledi.
Yabancı garaj yolundaki at arabasının yanından geçerken nefesini tutmadı, bağırmadı. Oysa Dwight Carol'ın orada oturduğundan emin gibiydi.
Carol'ın ve ölümün eşiğinde tanıştığı binlerce ruhun. Herkes biliyor, herkes biliyor, herkes biliyor. Lafayette dedi Dwight ve sesi hayvani bir içgüdüyle çıktı. Sesinin ona ait olduğu bile söylenemezdi. Lafayette ara bir kez daha. Farah denen kızdan kurtul, Farah bir şey biliyor. Kızdan kurtul. Ya ağzından bir şey kaçırırsa, ya adımı söylerse, ya Carol. Ya Carol'ın yalnızca uykuda olduğunu söylerse. Peki ya Carol o uykudan uyanırsa, hem de şu anda.
29. ayrımın sonu. Sayfa 320.